Ayrım 4, sayfa 53. Şark raporlarının önemli bir kısmı Jandarma Umum Komutanlığı'nın büyük olasılıkla 1932 yılında hazırladığı Dersim başlıklı tarihsiz raporunda özetlenmiş bulunuyor. Dersim 3. basım kaynak yayınları. Bu çalışmanın birikimli uzmanlar tarafından yapıldığı anlaşılıyor. İçinde çok önemli bilgiler bulunmaktadır. Yarım yüzyıllık arkadaşım Uğur Mumcu da Kürt dosyası başlıklı kitabında bu raporların bazılarını özetlemiştir. Uğur Mumcu, Kürt dosyası, sayfa 19-51. Yine Bursa eski milletvekili Sayın Nilüfer Gürsoy, Celal Bayar'ın Şark raporu kitabına yazdığı ön sözde raporları sıralıyor ve önemlerini tartışıyor. Celal Bayar, Şark raporu, kaynak yayınları, İstanbul, Ekim 2006, sayfa 10 ve devamı. Şark raporlarındaki görüşleri 3 ana başlık altında topluyoruz. 1. Doğu ve Güneydoğu Anadolu gerçekleri. 2. Kürt meselesinin özüne ilişkin görüşler. 3. Çözüm önerileri. Önce 1925-1934 incelemelerindeki saptamaları özetleyeceğiz. Başka deyişle Cumhuriyet yöneticilerinin gözüyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu gerçeklerini ve çözüm önerilerini ele alacağız. Başvekil İsmet İnönü ve İktisat Vekili Celal Bayar'ın raporlarını diğer raporlardan ayrı inceleyeceğiz. Derebeylik sistemi. Kemalist yönetim ve düşünürleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da derebeylik sisteminin var olduğu konusunda görüş birliği içindedirler. Bu sistem Osmanlı devlet ve toplumundan kalmıştır. Cumhuriyet yöneticilerinin feodalizm belirlemeleri hiç kuşkusuz tarih araştırmalarıyla bağlantılıdır. Atatürk'ün önderliğinde yürütülen bu çalışmalarda Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin dayandığı toplumsal ekonomik kuruluşun feodal nitelikte olduğu saptanmıştır. Lise tarih kitapları bu sistemi İslam-Türk feodalitesi, Selçuklu feodalitesi ve Osmanlı feodalitesi diye anıyordu. Tarih 3, 1931, sayfa 1-2-46, 1941 basımı, sayfa 1-2-10, 55 ve devamı. Atatürk'ün önderlik ettiği tarih çalışmalarının başında yol gösterici metin olarak 100 adet basılan Türk tarihinin ana hatları. Sayfa 596-605. Bu metin kaynak yayınları tarafından yeniden basıldı. Türk tarihinin ana hatları 2. basım. Kaynak yayınları İstanbul 1996. Bölgede Cumhuriyet otoritesinin bulunmayışı, Kürt isyanları, aşiret savaşları, soygunculuk, anarşi, ağa ve aşiret reisi sömürüsü ve zulmü, dinsel yobazlık ve hurafeler hep derebeylik sistemine bağlanmaktadır. Raporlarda bu konuda değişik bir sava rastlanmıyor. Cumhuriyete karşı yıkıcı ve bölücü ayaklanmaların toplumsal ve ekonomik zeminini tahlil konusunda en olgun incelemelerin o tarihlerde 31-32 yaşında olan İsmail Hüsrev Tökün tarafından yapıldığı söylenebilir. Tökün, Kadro dergisindeki yazıları yanında 1934 yılında yayımladığı Türkiye Köy İktisadiyatı başlıklı önemli kitabıyla da dikkat çekiyor. Köy ekonomisi alanında dönemin en birikimli bilim adamı olduğu görülüyor. İsmail Hüsrev Bey, köylük alanlarındaki sınıflar ilişkileri bilimsel yöntemle incelemiş ve yerinde çözümler önermiştir. İsmail Hüsrev Tökün, Türkiye Köy İktisadiyatı, 2. baskı, İletişim Yayınları, İstanbul 1990, sayfa 136 ve devamı. Metnin dili elinizdeki kitaba sadeleştirerek alınmıştır. İsmail Hüsrev'in Kadro Dergisi'nin iki sayısında dizi halinde yayınlanan Millet İçinde Sınıf Meselesi başlıklı incelemesi de köylerdeki sınıfların bilimsel bir tahlilini içermektedir. Bakınız Kadro, sayı 25 ve 26, 2. Kanun 1934, sayfa 34 ve devamı, Şubat 1934, sayfa 20 ve devamı. Tökün, 1930'ların toplumsal ekonomik ilişkilerini şöyle özetler. Türkiye'de bugün derebeylik nizamının mevcut olmadığını yahut kalkmış olduğunu iddia edemeyiz. Bütün Osmanlı devrinin toplumsal çehresini vermiş olan derebeylik ilişkileri, ülkenin çeşitli bölgelerinde yerel ve tarihi şartlara göre değişimler geçirerek başka başka şekiller alarak devam ede gelmiştir. Bugün geniş Anadolu'nun toplumunun yapısı kanı henüz bu orta çağ kalıntılarından temizlenip kurtulamamıştır. Anadolu'da bugün derebeylik rejimine az bir değişim ile saf bir şekilde Doğu ve Güneydoğu illerinde tamamen değişmiş bir şekilde Orta ve Batı illerinde rastlarız. Doğu ve Güneydoğu illerinde genellikle toprak ve köylünün üretim araçları aşiret reislerinin, beylerin ve ağaların mülkiyeti altındadır. Türk'ün Doğu ve Güneydoğu'da ağa ve bey mülkiyetinin kaynağının yasal olmadığını özellikle belirtir. Kürt beylerinin arazisi Osmanlı arazi teşkilatının çerçevesi içine alınmamış ve sonuç olarak koyu bir toprak köleliğine dayanan bir düzen asırlarca hüküm sürmüştür. Aynı eser sayfa 166. Doğu illerinde derebeyliğin kökeni cebir ve tahakkümden gelmişti. Cebir ve tahakkümün kökeni de fetihtir. Vaktiyle Kürt beyleri yani derebey hükümetçikleri, reisleri hudutları içinde bulunan araziyi mülkiyet üzere zapt ve tasarruf etmişlerdir. Bu hükümetçikler arazisinde yaşayan köylü beylerin tebaası sayılırdı. Bugün bile Güneydoğu'da bazı yaşlılara sorulduğu zaman cevap olarak kendilerinin mesela Hatip Bey veya Cemal Bey tebaası olduklarını söylerler. Aynı eser sayfa 177 ve devamı. Şark vilayetlerinde derebeylik, hukuk bağlantıları, Cumhuriyet'in özgür anlaşmalara dayanan demokratik hukuk kaideleriyle tam bir zıtlık halindedir. TÖKİ'ne göre şehirde ferde hürriyet veren medeni kanun geçerliyken, köyde ise ferdin hürriyetini tanımayan ve fertlere cebren tabi kılan derebeyi hukuku yürürlüktedir. Bu toplumsal zeminde TÖKİ'n iki tür toplumsal mücadele saptar. Birisi derebeyleriyle köylüler arasındaki sınıf mücadeleleridir. Diğeri ise birbirlerinin gözünü çıkarmakla meşgul olan aşiretler ve aşiret reisleri arasındaki mücadelelerdir. Bu sınıf hakimiyet sistemi beye çalışmadan yaşama imkanını vermektedir. Bey, üreticinin maraba ürününe havadan ve cebirle ortak olmaktadır. Aynı eser sayfa 181. Bu sınıf hakimiyet sistemi beye çalışmadan yaşama imkanı vermektedir. Naşit Hakkı Ulu da İsmail Hüsrev Tökün gibi vaktiyle bütün aşiretin ortak malı olan servetin aşiret ağalarının eline geçtiğini saptamakta. Naşit Hakkı Ulu Tunceli Medeniyeti açılıyor sayfa 112 ve doğudaki mülkiyet ilişkilerini bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir. Derebeyi, bey, ağa, şeyh ve çelebi hepsi birdir. Lakapları ne olursa olsun bu mazi yadigarları birbirinin aynıdır. Bey, bütün kudret ve heybetiyle müessestir. Bir köy, beş köy, on köy, kırk köy, 81 köy, 169 köy öz malıdır. Köyün toprağı, evleri, havası, suyu, rüzgarı, içindeki insanlar, hayvanlar, sabanlar, gövendireler, inekler ve öküzler birbirinden farksız olarak beyin malıdır. Bu eşyalar içinde en zavallısı insanlar değil midir? Saban ve çatı cansızdır, hissetmez. Fakat ömrü 50-60 seneyi bulan zavallı insan burada şeytan adasında müebbet, ağır hizmete zincirlenen bir mahkumdan daha sert bir rejime tabidir. Naşit Hakkı Ulu, Derebeyi ve Dersim, 1925 basımı, sayfa 10-11, 2. basım, kaynak yayınları, sayfa 13-14. Aynı saptamalar yine canlı bir dille Naşit Hakkı Ulu'nun 1939 yılında yayımladığı Tunceli Medeniyeti Açılıyor başlıklı kitabında da bulunmaktadır. Bakınız sayfa 112 ve devamı. Naşit Hakkı 1925 yılında Doğu bölgesindeki Kürt'ün toprağa bağlı olduğunu saptamaktadır. Naşit Hakkı Ulu, Derebeyi ve Dersim, sayfa 19. 1939 yılında durum değişmemiştir. Hayat toprak esaretine benzemektedir. Dersimliler ağalıkla seyitliğin maddi ve manevi baskısı altında bir müşkten Rus yoksul köylüsü farksızdır. Fert ağaya karşı hiçbir hak iddiasında bulunamaz. Ağa müsaade etmeyince evlenilemez. Hak bakımından kızların ailede şahsiyeti yoktur. Hak iddia edenlerin can, mal ve ırzını tehdit etmenin her zaman kolayını bulan ağa, tapulu arazisinin sınırlarını o kadar genişletmiştir ki, geride o köyün halkına asıl yer kalmamıştır denilebilir. Naşit Hakkı Ulu, Tunceli Medeniyeti açılıyor, sayfa 112 ve devamı. Diğer rapor ve incelemeler de aşiret reisleri ve ağaların tahakkümlerini yer yer somut örneklerle anlatırlar. Bu konuda bölgede yıllarca valilik yapmış Ali Kemal'in gözlemleri çok çarpıcıdır. Reis, aşiret üyelerinin göz önünde bir hükümdar, olağanüstü bir varlıktır. Önce kuvvetle çevresindekilere zorbalık eden reis, yaşanılan çevrede araziyi bütünüyle kendi üzerine geçirmiştir. Araziyi akraba ve yakınlarına işletir. Aşiret bireylerinden araziye muhtaç olanlar, ziraatle geçinmek isteyenler ya aşiret çevresinden uzaklaşmaya ya da arazisinden bir kısmını kiralamak için reise başvurmaya mecbur olmuşlardır. Ortakçı, kiracı veya marava denilen bu zavallılar sanki bir borçmuş gibi ağanın yani aşiret reisinin bütün angaryalarında görürler. Bunu yapmazlarsa ağa kendilerini kovar. Gerçek veya hayali bir suç ile, çünkü aşiret bireylerinden her birinin cezai takibatı gerektiren birkaç suçu vardır. Hükümete teslim eder, süründürür, çocuklarını ve ailesini yok eder, perişan eder. Bazı aşiretlerin bireyleri reise bir tür cizye vermekle de yükümlüdürler. Seyitlere verilen armağan ve ödenek gibi buna da uma denilir. Ali Kemal, Erzincan Kaynak Yayınları sayfa 166 ve devamı. Doktor Şefik Arif ise benzer gözlemleri Urfa vilayeti için yapmaktadır. Köyler bütünüyle eşraf ve ağaların tapusuz malıdır. Eşraftan en fakirinin 3-4 köyü vardır. 30-40 köye sahip ve köyün bütün gelirini toplayan ağalar vardır. Köylü emeğinin ürününden ancak yaşamasını pek eksik olarak sağlayan bir kısmını alır. Kalan kısmı mal sahibi olan eşraf ve ağalara aittir. Doktor Şefik Arif, Türkiye'nin sıhhi ve içtimai coğrafyası Urfa vilayeti, sıhhiye ve muaveneti içtimai vekaleti neşriyatı, sayfa 21'den aktaran Tökin, H, sayfa 177. Bu derebeylik ilişkileri içinde ağaların ve reislerin elindeki alanın genişliğini veren bilgiler de belirtilmektedir. Örneğin Dersim'de Seyit Rıza 230 köye hükmetmektedir. Reisler bu topraklardan geçenlerden toprak bastı parası almaktadır. Seyit Rıza'nın hükümranlık alanı batı illerine kadar uzanmaktadır. Kendisinin maliye nazırı İstanbul'a giderek her yıl Kürtlerden cizye toplamaktadır. Bu vergi ödemeyenlerin Dersim'deki ailesi baskılara uğramaktadır. Tökün, H, sayfa 179. Özetle, avam halk, reis, şeyh, bey ve ağanın kayıtsız şartsız esiri durumundadır. Bu esir kavramı raporların neredeyse hepsinde kullanılıyor. Örneğin Hamdi Bey ve İbrahim Talih raporları için bakınız Dersim sayfa 168-176. Dersim'de oluşan derebeylik sistemine bir de İçişleri Bakanı gözüyle bakalım. Şükrü Kaya 1931 yılı Kasım ayında baş vekalete Elazığ'dan yolladığı şifrede sistemi şöyle anlatıyor. Seyit Rıza'nın günden güne nüfuz ve hükmünü artırdığına şahit olunmaktadır. Yağma ve hırsızlıklardan en çok istifade ettiği ve hükümete en az önem verdiği için diğer aşiret ağaları görünüşte onu lanetlemekte fakat hakikatte ona kıpta eylemekte ve gittikçe nüfuz ve üstünlüğünü kerahetle kabul etmektedirler. Dışarıdakilerle ilişkilerinden şüphe edilen ve Koçkiri'ye kadar nüfuzu şamil olan ve dışarıdaki katil ve hırsızları da himaye ederek silah kuvvetini ve adamlarını artıran bu adam, kesin tedbirler alınmazsa geleceğin Dersim için hazırlanmış bir şefidir. Arz ettiği hal ve manzara şahıslardan çok bir sistem. O sisteme karşı idaredeki ihmalin neticesidir. Bu durumu kuran sistem aşiret hayat ve gelenekleridir. Bu sistemi zararlı ve tehlikeli yapan en etkili sebep ise aşiretin silahlı olmasıdır. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya'nın baş vekaleti raporu Dersim içinde sayfa 193. En önemli saptama doğudaki derebeylik sistemi ile devlet yönetimi arasındaki ilişkilerdir. Naşit Hakkı, derebeylerinin memurlara hükmettiğini cesaretle ortaya koyar. Bey, istediğini astırıp kestirebilmektedir. Memurları maymun gibi oynatabilmektedir. Hükümet dairesinde masanın başına çöküp istediği işi yaptırabilmektedir. Jandarmayı kullanabilmektedir. Hatta devlet merkezinde kurduğu vaziyete güvenerek önüne geleni korkutabilmektedir. Devlet nüfuzunu kullanabilmekte ve satabilmektedir. Naşit Hakkı Ulu, Derebeyi ve Dersim, 1. basım 1932, sayfa 14, 2. basım sayfa 10 ve devamı 19. Kemalist iktidarın yöneticileri ve düşünürleri Orta Çağ ilişkilerini açıklarken, bütün burjuva demokratik devrim önderleri gibi sınıf mücadelesi teorisinin araçlarını kullanırlar. Bu konuda bakınız Doğu Perinçek, Burjuva, Liberal Tarihçilik ve Kemalizm, Saçak, Sayı 30, Temmuz 1986. Çünkü belli sınıfları ortadan kaldırmayı amaçlamaktadırlar. Kimisi daha köktenci, kimisi daha ılımlı olmakla birlikte toplumun ağalardan, beylerden, aşiret reislerinden ve şeyhlerden temizlenmesi gerektiği konusunda görüş birliği içindedirler. İsmail Hüsrev Tökin, Doğu illerindeki derebeylik ilişkilerinin Cumhuriyet'in özgür iradeyle yapılan anlaşmalara dayanan demokratik hukuk kuralları ile tam bir çelişki halinde olduğunu belirler. Dolayısıyla bu ilişkiler yasa dışıdır, meşru sayılamaz. Tökin, Edge, sayfa 179. Cumhuriyet devriminin birikimli düşünürlerinden Sadri Ethem Ertem de bu sınıf ilişkilerine Cumhuriyet Halk Parti'nin halkçılık ilkesi açısından bakar. Halkçılık, mütegallibe, zadegan, hanedan ve ağanın sömürü tarzlarının tamamen karşısındadır. Sadri Ertem, Türk İnkilabı'nın Karakterleri, Kaynak Yayınları, sayfa 85-99. Kürt Marabası'nın Hali. Raporlarda ağanın ve şeyhin ezdiği topraksız köylülerle, aşiret mensuplarıyla ve genel olarak yoksul ve zavallı halkla birleşme, yoksulları derebeylerinin denetiminden kurtarma ve Kemalist yönetimin yanına çekme eğilimi görülür. Bu nedenle maraba ve yanaşmalarla yüz yüze görüşmelere yer verilir. 1. Umumi Müfettişi İbrahim Tali Bey, 1929 yılında bir yoksulla konuşmasını şöyle aktarır. Dersimli, reisin bulunduğu tarafı göstererek, "O ölmeyecek kadar verir, biz onun için çalışıyoruz," dedi. Dersim, sayfa 51. Erzincan valisi Ali Kemali ise bölgedeki halk çoğunluğunun 1930'ların başındaki halini şöyle anlatmaktadır. Ağanın, beyin, aşiret reisinin mezra denilen arazisinde birer in tarzında yaptırmış olduğu kulübeye maraba adıyla sığınır. Her gün oradan kovulma tehlikesi, her an ağanın bir darbesine uğramak endişesi içinde pek sınırlı olan tarlasını eker ve bir iki keçi besler. Bütün mal varlığı altına serdiği bir çul, kırık bir testi ve birkaç odun parçasıdır. Kursağına yufkadan ve katıktan başka bir şey girmez. Üstü başı lime limedir, çıplak, aç ve son derece hırslıdır. Ali Kemali, Erzincan, Kaynak Yayınları, sayfa 173. Büyük toprak mülkiyeti, aşiret reisliği veya zorbalıkla ele geçirilen geniş topraklar üzerindeki denetim yanında, şeyhlik ve seyitlik gibi dinsel kurumlar aracılığıyla yürütülen sömürü ve baskılarda Kemalist yönetimin hedefi olmuştur. Örneğin Erzincan valisi Ali Kemali, sevrilen aşiret reislerinin hepsinin aşiretlerini tahakküm altına almak için uydurma dinsel köklere yaslandıklarını saptar. Bunlar kendilerinin Tahire soyuna yahut aşire-i mübeşşireden bir kişinin soyuna mensup olduklarını aşiretlerine inandırmışlardır. Ali Kemali, Erzincan, Kaynak Yayınları, sayfa 166. Bilindiği gibi aşire-i mübeşşire, cennetlik oldukları sağlıklarında kendilerine müjdelenen 10 kişidir. Şeyhlik ve seyitlik bütün Doğu ve Güneydoğu'da halktan ürün olarak veya para olarak vergi toplama, armağan alma, angarya yaptırma yetkisi sağlamaktadır. Naşit Hakkı'nın belirttiği gibi Dersim'in baş belası seyittir. Seyit Dersim'in her şeyini sömürür. Naşit Hakkı Ulu, Tunceli Medeniyeti Açılıyor, 1. Basım, Cumhuriyet Matbaası, İstanbul 1939, 2. Basım, Kaynak Yayınları, İstanbul, Mayıs 2007, sayfa 91. Doğu'da tarikatlar ve medreseler eskiden beri örgütlüdür. Seyitlerin yönettiği medreselerde ileri gelenlerin çocukları eğitim görmektedir. Vitali, Türkiye Asyası, 1891'den aktaran Dersim, sayfa 67 ve devamı. Raporlar ve incelemeler, tarikat şeyhleri ve bağnaz hocaların isyanlarda oynadıkları role özellikle dikkat çekiyorlar. Bölgedeki kalkışmalar incelenirken, din reislerinin kışkırtmaları özellikle vurgulanır. Örneğin, Vali Cemal Bardakçı'nın ve Hamdi Bey'in raporları için bakınız Dersim içinde, sayfa 170 ve 172. Yine bakınız Naşit Hakkı Ulu, Derebeyi ve Dersim ve Tunceli Medeniyeti Açılıyor. Cumhuriyet Otoritesi'nin ve güvenliğin bulunmayışı. Raporların hemen tamamı Doğu ve Güneydoğu bölgesinde devlet otoritesinin zayıflığına dikkat çeker. Hele Dersim'de devlet neredeyse yoktur. 400 yıldır Dersim'e hükümet nüfuzu girmemiş, otorite kurulmamıştır. Diyarbakır Valisi Cemal Bardakçı raporu Dersim içinde, sayfa 171. Bir hükümet vardır, ancak aşiret reislerinin ve ağaların hükümetidir. Bu yerel derebeylik yönetimi, mülkiye müfettişi Hamdi Bey, Dersim hükümeti diye adlandırmaktadır. Mülkiye müfettişi Hamdi Bey raporu, Dersim içinde, sayfa 168. En çarpıcı olanı, bölgede devletin yaptırım gücünü temsil etmesi gereken İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın itirafıdır. Hükümet ve teşkilatı, zabıtası, mahkemesiyle bir heyuladan ibarettir. Bu mekanizma, hükmünü ancak silahsız ve itaat eden halk üzerinde etkili olabileceğinden, nüfuz ve sultasını bunlar üzerinde yürütmekte ve dağdaki şakilere ve aşiretlere karşı bir emrini ve hükmünü infaz edememektedir. Aksi bir netice olarak, hükümet halk nazarında aşiretlerin ve onların ağalarının nüfuzunu artırmaktadır. Dersim içi, düzenli hükümet teşkilatına rağmen tamamıyla anarşiktir. Dıştan görünüşü silahlı, teşkilatlı hırsızlar yatağı ve ocağı olmasıdır. Bu ocak gün geçtikçe kızışmakta ve etrafını yakmaktadır. Yakın zamanlarda hasıl olacak netice, etraftaki halkın gasp ve istismar sahalarına tabi oldukları ağaların hükmü nüfuzuna girerek köle olmakla veyahut birçoklarının hazırlandığı gibi evlerini, barklarını terk etmekle Dersimlilerin nüfuz ve tecavüz hudutlarının artması veyahut da silah tedarik ederek daha gerilerdeki silahsız ve uysal halka musallat olarak Dersim sisteminin genişlemesi olacaktır. Dersim içinde, sayfa 192. Cumhuriyet yönetimi ve düşünürleri, görüldüğü gibi Dersim'deki silahlanmanın nedenini saptarken halkı sorumlu tutmak yerine sistemi suçlamışlardır. Ağa zulmü yanında, aşiretler arasındaki kavga ortamında her Dersimli hayatını ve malını koruma kaygısıyla silah bulundurmak zorunda kalmıştır. Diyarbakır Valisi Cemal Bardakçı raporu, Dersim içinde, sayfa 171. Aynı yönde Hamdi Bey raporu, Dersim içinde, sayfa 168. Aşiretler kendilerini korumak, çapul ve aşiret mensupları üzerindeki otoriteyi sürdürmek amacıyla silahlı kuvvetler oluşturmuşlardır. Dersim'de vergi toplanmamakta ve çağı gelenler askere alınamamaktadır. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya raporu, Dersim içinde, sayfa 197 ve devamı. Dahası, İçişleri Bakanı'na göre derhal köktenci uygulamalara gidilmezse, Dersim derebeylik sisteminin çevreye yayılma tehlikesi günceldir. Naşit Hakkı Ulu da 1925 yılında yaptığı incelemede Dersim'deki güvensizlik ortamının yayılma tehlikesini kendi diliyle şöyle anlatır. Ya Dersim taşarsa? O zaman Dersim büyük bir bela selidir. Ne mal ne hayat. O hiçbir şey tanımaz. Vurur, keser, kırar, parçalar, yüklenir ve döner. Naşit Hakkı Ulu, Derebey ve Dersim, Kaynak Yayınları, sayfa 29. Naşit Hakkı Ulu Bey, Şeyh Said isyanı üzerine 1925 yılında gerçekleştirdiği Doğu ve Güneydoğu gezisinden sonra aşiretleri Dersim'in kara listesi başlığı altında yazmış ve hangi aşiret hangisine düşman somut olarak belirtmiştir. Dahası hükümetlerin bu aşiretler arasındaki düşmanlıkları kullanmasını Cumhuriyet devrimcisinin diliyle eleştirmiştir. Bu kara listenin yüzlerce yıldan beri Dersim dağlarında asılı bulunuşundan hiç sorumlu yok mudur? Bu sorunun cevabı çok acıdır. Bu kalabalığın asayişini temin edemeyen hükümetler bu nefretlerden istifadeyi bir idare hikmeti saymışlar ve bu düşmanlıkları sürekli körüklemişler. Biri ayaklanınca ötekiyle bastırmak suretiyle her kan davasına yeniden 100 kan davası katmışlardır. Onun için Dersim hükümete ne istibdat ne meşrutiyet zamanında inanmıştır. Naşit Hakkı Ulu, Derebeyi ve Dersim, Kaynak Yayınları, sayfa 29. Aşiretler arasındaki kavgalara diğer raporlarda önemli yer verir. Aşiretlerin ve kabilelerin arasında karşılıklı gasp ve düşmanlıkların sürüp gittiği vurgulanır. Örneğin Cemal Bardakçı raporu Dersim içinde, sayfa 171. Bunların arasında zamanın İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın 1931 yılı Kasım ayında Elazığ'dan başvekalete yolladığı şifreli rapor en somut olanıdır. Dersim'in tecavüz eden ve saldırgan aşiretleri de birbirine karşı hasım ve küskün bir durumdadır. Aralarında çatışma, öldürme ve hırsızlık daimidir. Kendileriyle ayrı ayrı görüşüldüğü vakit bütün fenalığı yapan hasım olan aşiret reisidir. Hükümet onun vücudunu kaldırırsa Dersim meselesi halledilir. Her birinin ayrı ayrı şikayette ittifak ettikleri şahıs Seyit Rıza ile Haydar Anlı reisleri Kamer ve Hıdır Ağalardır. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya'nın başvekalete raporu Dersim içinde, sayfa 193. Erzincan valisi Ali Kemal'i Kürt aşiretleri arasındaki düşmanlık ve kavgalara gözlemlerine dayanarak anlatır. Hasımlar birbirinin hayvanlarına el koyar ve gasp ederler. Yalnızca buldukları aşiret fertlerini öldürürler. En sonunda silahlı çatışmaya başlarlar. Bu takdirde karşılıklı düşmanlık halinde olanların dostu olan aşiretler ya silah veya cephane vermek suretiyle yardım ederler. Yahut onlar da fiilen çatışmaya katılırlar. Bu harpler sırasında köy basmak, adam öldürmek, bilhassa mevaşiyi sürüp götürmek günah sayılmaz. Düşmanlıkların senelerce devam ettiği vakidir. Ali Kemali, Erzincan 1932 basımı, sayfa 198.